Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerimiz, tefsir derslerimizde Yasin suresine gelmiştik. Bugün Rabbimiz izin verirse 30. ayetten başlayacak ve 40. ayete kadar ilahi kelamı, İlahi mesajları anlamaya, kavramaya çalışacağız. Öncelikle Rabbimizin kelamını tilavet ediyor. Sonra da tefsirine geçiyoruz. Sayfa başından, Yasin'in 3. sayfasından başlayalım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma enzelna ala kavmihi min ba'dihi min cundin minas semai ve ma kunna munzilin. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerimiz, aziz kardeşlerim, Yasin suresinin 3. sayfası olarak bilinen 28, 29, 30. ayetlerden itibaren 40. ayete kadar okumuş olduk. İlk ayetlerde, ki geçen dersimizde o ayetler üzerinde durmuştuk. 28 ve 29. ayetlerde o bir kariyeye, bir beldeye gönderilen peygamberlere iman edin diye bir çağrıda bulunan inanmış bir adam vardı. Buna bazı müfessirlerimiz Habib-i Neccar diyorlardı. Bölgeyi de Antakya olarak belirliyorlardı. Bu konuyla ilgili görüşleri, bunun böyle olup olmadığı meselesini bir önceki dersimizde görmüştük. O kişiyi şehit etmişlerdi. Halbuki o kavmini imana davet ediyordu. Peygamberlere destek olmaya çağırıyordu. Onlar da ona karşı çıktılar ve şehit ettiler. O da keşke kavmim, Rabbimin bana ikramlarını bir bilseydi diyerek şehitlik öncesi böyle bir sözü olmuştu. Ve bunun arkasından da işte 28 ve 29. ayetlerde onu taşlayarak öldüren, şehit eden o kavmin bir sesle helak oldukları ifade ediliyordu. Onlar için bir ordu, gökten bir ordu indirilmedi. Onlara bir ses yetti buyuruluyordu. İşte tam bu ifadeden sonra 30. ayet şöyle başlıyor. Ya hasraten alel ibad. Yazıklar olsun o kullara. Ya da bu ifade şöyle de Türkçemize çevrilebilir. Ne yazık o kullara. Ah yazık şu insanlara tarzında ifade edilebilir. Yani o helak edilenlere, iman etmeyenlere, peygamberlere destek olmak yerine tam aksine köstek olmaya çalışanlara ve neticede helak olanlara yazık oldu denmiş oluyor adeta. Ya da yazıklar olsun diye onların o tavırlarına karşılık çekecekleri azaba dikkat çeken bir ifade serdedilmiş oluyor. Ya hasreten alel ibad. Yazıklar olsun, pişmanlıklar olsun. Ne üzülecek hallere düştüler gibi bir anlam. Yazıklar olsun o kullara ya da işte yazık şu insanoğlunun haline anlamında bir ifade bu. Evet, elbette onlar iman etmemiş olsalar da netice itibariyle onlar da Allah'ın kullarıdır. Ama kendilerine yazık ettiler. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Ne zaman kendilerine bir peygamber gelse mutlaka onu alaya alırlardı. İşte Allah'ın elçilerini alaya alan, onlarla istihza eden, gerek sözleriyle, gerek beden dilleriyle, göz kaş işaretiyle, daha başka yollarla Allah'ın elçilerini bir şekilde alaya alan kimseler netice itibariyle acınacak konuma düşeceklerdir demektir. Helak olacaklardır. Allah'ın elçileriyle beraber yol yürümek varken onlara iman edip onların getirdiği ilahi mesajlara kulak vererek hayatımızı onların getirdiği mesajlar çerçevesinde sürdürmek varken hele bir de onlarla alay etmek nasıl bir efendim durumdur? İşte netice itibariyle helaki hak edecek bir suçtur bu. Bu sebeple insan dikkatli olmalı. Gerçekten Allah'ın mesajını kendisine bir şekilde hatırlatan kişiye karşı asla alay anlamına gelebilecek ne söz ne de fiil davranış içine düşmemeli. Son derece tehlikeli bir durum. Böylesi duruma düşen kişiye yazık olacak adeta ah vah denecek bir konuma düşeceğine dair bir işaret var bu ayette. İşte her ne zaman bir elçi kendilerine gelse onlar o elçiyle alay ediyorlardı. Dünün kafirleri, müşrikleri böyleydi. Bugünün kafirleri ve müşrikleri de böyle davranıyorlar. Yarınkiler de böyle davranacak. Ancak aklı başında olan, hele hele iman etmiş ve İslam dairesi içine girmiş kimselerin ilahi ayetler ve bu ayetleri kendilerine bir şekilde taşıyan kimselere karşı, davetçilere karşı, irşad ehline karşı, alimlere karşı son derece hassas davranmaları gerektiğini anlıyoruz. Her şeyden önce alay eder bir konuma düşmemek gerekiyor. Aksi halde üzülünecek bir konuma düşmek kaçınılmaz olacaktır. Elem yarav kem ehlekna qablahum min al-qurun ennahum ileyhim la yerciun. Görmediler mi ki kendilerinden önce nice nesilleri biz böyle zulümleri sebebiyle helak ettik? Muhakkak ki onlar bir daha kendilerine dönüp gelmezler. Diyor, bir araştırsınlar, bir baksınlar. Şöyle yeryüzünde neler olmuş, tarih neler anlatıyor. Bir baksınlar bakalım, o peygamberlerine karşı gelenlerin sonları ne olmuş? Kur'an-ı Kerim bu anlamda tarihe ibret nazarıyla bakmayı çok önemli görür ve bu çerçevede insanların akıllarını başlarına almaları gerektiğine dair tarihten ders çıkarmaları gerektiğine işaret eder. Bu yönüyle belki her birimiz, her bir mümin ya da aklı başında olan herkes tarihten ibret alma anlamında geriye doğru da şöyle bakmalı. Ya da coğrafyayı gezip dolaşmalı. Yeryüzünü gezip dolaşmalı. Neler olmuş? Hangi kavimler gelmiş? Nerede nasıl yaşamışlar? Ve sonları ne olmuş? Niye o duruma düşmüşler? Bunlar ibret alınması gereken ayetler olarak Rabbimizin bize hatırlatmaları. Onlar bir görmüyorlar mı, bakmıyorlar mı diyor. Onlar kendilerine de dönmeyecekler. Yani onlar gittiler, yeniden onlara bir fırsat verilip tekrar hallerini düzeltmeye imkanları da olmayacak. Ey kafirler, ey müşrikler, bugünkü efendim davetçilere, Allah'a davet eden kullara karşı böyle küstahça davranan, alaycı bir tavırla onlara efendim bir şekilde karşı gelen kimseler, onlar dönmeyecekler, siz de yarın o dönmeyeceklerin yanına gideceksiniz. Öyleyse fırsat eldeyken bir an önce şu an içinde bulunduğunuz kötü davranışlardan dönün diye bir mesajdır bu. Öncelikli olarak tabii müfessirlerimiz burada muhatap alınan kimselerin Kur'an'ın indiği dönemdeki müşrikler olduğunu, putperestler olduğunu ama elbette bu ayetlerin sadece onlara değil, kıyamete kadar gelecek olan o inkarcı duruş sergileyen kimselere yönelik olduğunu ifade ederler. Ve in kullun lemma cemi'ul ledeyna muhtarun. Hiç kimse hariç kalmamak üzere hepsi huzurumuza toplanacaklar. Bu bizim huzurumuzda hesap için, adeta sorgu için durdurulacaklar. Ölüp gitmeleri, helak olup gitmeleri, toprağa karışmaları, işte evlerinin tavanlarının başlarına yıkılıp onun altında kalmaları, onların unutulup gideceği anlamına gelmesin. Onlar yarın hepsi, ama hepsi, hem dün yaşayanları, bugün yaşayanları, yarın yaşayacak olanları, herkes huzurda toplanacak, huzura getirilecek diyor. Böyle toprak olup gitmek yok. Kur'an-ı Azimüşşan'da keşke toprak olsaydık diyecekler o kafirler yarın kıyamet gününde. Bu mesaj verilir. Toprak olsak, ölüp gitsek ama yeniden bir ölüm de yok. O yeni dirilişten sonra bir ölüm de tadılmayacak artık. Bu yönüyle fırsat bugün. Yani şu yaşadığımız hayat, onun dışında bir fırsat olmayacak. Ve ayetul lehumul ardul meyte. Ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhi yekulun. Halbuki o ölü yeryüzü de kendileri için bir delildir. Özellikle öldükten sonra yeniden dirilme için bir delildir. Onu biz dirilttik. O ölü yeryüzünü dirilttik ve ondan taneler çıkardık da bundan yiyorlar. bir takım tohumlar, bir takım işte tahıllar çıkardık, ondan yiyorlar. Bu diyor bir onlar için aslında bir ayettir. Kudretimize delalet eden, yüceliğimize delalet eden, ölü bir toprağı nasıl diriltiyorsak, toprak haline dönüşmüş bedenleriyle diriltecek biziz. Bir yağmur indiriyoruz. O yağmurla çölleşen toprak baharistana dönüyor. Gül bahçelerine dönüyor. Bitkiler, efendim, meyveler, sebzelerle cennete dönüşüyor. Aynen bunun gibi yarın o vefat eden, ölümü tadan kimseler de dirilecek. Toprağın böyle canlandığı gibi onlar da bir şekilde diriltilecekler. Ve diyor Yüce Rabbimiz, فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ O çıkan habbelerden, o ürünlerden, tanelerden hepsi yiyorlar. Güzel güzel nimetler olarak ikramlanıyorlar. Meyvelerinden yiyorlar, sebzelerinden yiyorlar. Kendileri yiyorlar öncelikle, tabii diğer canlılar da yiyorlar. O dipdiri toprak birçok kişiye gıda oluyor. Bunda diyor bir ayet var, ibret var. İnce düşünen bir topluluk için, düşünebilen bir topluluk için, Allah'ın her şeye kadir olduğuna yönelik mutlaka işaretler var. Mucize çapında bir delildir bu. Ama görene, görmek isteyene, kalp gözü körelmiş olana elbette bunlar bir şey söylemez. Ve cealna fiha cennetin min nakhil ve anab ve fecjarna fiha min el uyun. Hem orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler yaptık. O ölü topraklara suyu indirdik. Diyor ki orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından ne bahçelikler yaptık. Ve orada yine وَفَجَّرْنَا ف۪يهَا مِنَ الْعُيُونَ O ölü topraklardan su fışkırttık adeta. Kaynaklar olarak, pınarlar olarak sular fışkırttık. Ve o bahçelerin içinden sular çıkardık. Niye bunu yaptık? لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْد۪يهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ Ta ki onun mahsulinden yesinler. O topraktan çıkan ürünlerden, Hakk'ın ikramlarından yesinler. Halbuki onu kendileri yapmamıştır. Elleriyle yaptıkları şey değil o. Hala şükretmeyecekler mi? Buradaki ayetteki şu ifade iki şekilde anlaşılmış müfessirlerimiz tarafından. Ve ma amiletu eydihim bu ifadenin başındaki ma edatı olumsuzluk edatı olarak alındığı zaman biraz önceki verdiğimiz mana anlaşılıyor. Efendim o zaman mana evet onlar böyle o ürünlerden, o toprağın çıkardığı, topraktan çıkan sebzelerden, tohumlardan, meyvelerden istifade edip yesinler, içsinler diye yaptık. Onların bu noktada adeta kendilerinin bir katkısı olmadı. Evet, insan böyle bahçe oluşumu için çalışsa bile netice itibariyle o ürünü yaratan insan değil. Yine Cenab-ı Hak veriyor onu. Bir böyle anlaşılır diyor alimlerimiz. Bir de şöyle de anlaşılabilir. Onlar gerek Allah'ın kendilerine ikram ettiği o yeryüzünden çıkan ürünlerden gerekse kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Kendi elleriyle yaptıkları nedir? İşte o ürünlerden yemekler yapıyorlar, başka şeyler yapıyorlar. Kendileri de bir takım şeyler ekip dikiyorlar. Onlardan yesinler diye. Böylesi o ölü toprağı dirilttik biz. Yani bu ikinci mana kastedildiği zaman biraz önceki ifade ettiğimiz o olumsuzluk anlamına gelen ma, Arapçadaki ismi mevsul dediğimiz bir efendim edat olarak anlaşılıyor, isim olarak anlaşılıyor. O zaman da mana kendi elleriyle de yaptıklarından da yesinler manasına alınıyor. Gramer itibariyle efendim yazın dil kuralları, Arapça dil kuralları itibariyle bu iki manada doğru. İkisi de verilebilir. Bu anlamların her ikisi de söz konusu olabilir. O zaman ikisini birden topladığımız zaman evet insan ne kadar yese yapsa etse de netice itibariyle o meyveleri kendisi yaratıcı değil. Belki onların yeniden yetişmesine vesile oluyor. Yaratan, eden, veren, ikram eden Mevla'dır. Ama yine de kendisi Allah'ın verdiği imkan ve fırsatlarla o Rabbin ikramlarından yeni yeni yiyecekler de ortaya çıkarabilir. Evet, bu da yeryüzünden çıkan bir takım meyvelerden, sebzelerden yeni türler olarak, yeni çeşitler olarak bir takım ikramlar hazırlanabilir. Her iki halde de şükretmeniz gerekir anlamında. Efela yeşkurun, şükretmeyecekler mi? Bir teşekkür hissiyatı içerisine girmeyecekler mi? Bu nimetleri kendilerine veren o ölü topraktan böylesi cennet bahçeler ortaya çıkaran o bahçelerdeki bitkilerden böyle ikramlar adeta sizlere hazırlayıp sunan Mevla'ya karşı şirkten vazgeçip efendim putperestlikten vazgeçip Allah'a ortak koşmaktan vazgeçip önce Allah'ı tevhid etmek, onu birlemek, ondan başka ilah olduğunu söylemek şeklinde şükrün başlangıcı diye ifade edebileceğimiz bir duruma gelmeyecekler mi? Ve daha sonra da bu ihsanı, ikramı kendilerine veren o Rabbe karşı kulluklarını sunmayacaklar mı? Yalnız onun kulu olmak gibi bir şerefle buluşmayacaklar mı? Ve yine bu ihsanlardan etraflarını ikramlarıyla, infaklarıyla efendim nimetlendirmeyecekler mi? Paylaşmayacaklar mı? Paylaşmak suretiyle şükretmeyecekler mi? Diye Rabbimiz şükre davet ediyor. Her bir nimet bir teşekkür hak ediyor. Ama şükreden kullar elbette kalbi bir uyanıklığa sahip olan kullar olacaktır. Kalbi uyanıklığı sağlayan birinci unsur da imandır. Rabbi tanımaktır. Kul Allah'ı tanıdığı ölçüde şükre yönelir. Çünkü bütün güzelliklerin, bütün nimetlerin ondan geldiğini fark eder ve o nimeti gönderene karşı gerek sözlü teşekkürünü, hamdini, şükrünü, gerek fiili yani ibadet tarzında salih ameller şeklinde şükrünü ifade eder. Ve bu nimetleri yalnız kendisi için değil, bu nimetlerden mahrum kullarla da paylaşarak o nimeti ne için yaratıldıysa, ne için gönderildiyse o yolda kullanarak yine şükrünü eda etmeye çalışır. Sübhanellezî halakal ezvâce kullehâ mimmâ tümbitül ard ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya'lemûn. Pek münezzehtir o Allah ki yerin bitirmekte olduklarından ve insanların kendilerinden ve bilemeyecekleri şeylerden nice çiftleri onların hepsini yaratmıştır. Evet, Sübhane kelimesi, Sübhanellezî diye başlayan bu kelime, Cenab-ı Hakk'ın her türlü eksiklikten, ayıptan, kusurdan münezzeh olduğu, ona hiçbir zaman eksiklik nispet edilemeyeceği ve onun her noktada kemal üzere olduğu, yani nihai olgunluk üzerinde olduğu anlamında bir ifadedir. Ve özellikle bir takım kafirlerin, müşriklerin Allah hakkında yakıştırdıkları olumsuz sıfatlardan, nitelemelerden onun uzak olduğunu ifade etmektir. Sübhanellezî. Şanı ne yücedir o Allah'ın ki خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا Bütün çiftleri, türleri o yaratmıştır. Ezvaç kelimesi, zevç kelimesinin çoğuludur. Çeşit ve kısım manasına da gelir. Allah'ın bütün çeşit ve sınıflarıyla alemi, alemleri yarattığını ifade eder. Bu ayet, bu çift kavramının insanlar gibi bitkilerde de erkek ve dişi unsurlar ile gerçekleştiğini, hatta insanların çeşitli dönemlerde bilmedikleri birçok şeylerde de bu çift unsurunun bulunduğunu ifade eder. İşte elektrikte artı ve eksi yük, cisimler arasında itme çekme kuvveti, maddenin temeli olan atomlarda pozitif ve negatif anlamda o elektron, protonlar ve daha sizin bilemeyeceğiniz diyor nice şeylerde Allah her şeyi çift yaratmıştır. Nitekim ayet zaten açık bu konuda. Yerin bitirdiklerinden diyor çiftler yarattı Allah. Yani onlar da kendi içinde erkekli dişili bir takım çiftler var onların içerisinde de. Bunu ziraatla meşgul olanlar bilebilir. Hurmalar da vardır, diğer üzümler de vardır. Onların çeşitleri farklı farklıdır. Hayvanatta vardır zaten. Ve min enfüsihim, insanların kendi cinslerinde de diyor. Erkekler var, erkekler de var, dişiler de var. İnsanlarda böyle, hayvanlarda buna göre, bitkilerde var. Ama bunların da ötesinde daha diyor onların bilemeyecekleri şeylerden nice çiftler yaratmıştır Allah. Gece ile gündüz bile birbirinin zıttı da aynı zamanda bir çift sayılır. Birbirine benzer olanlar da çift sayılır. Burada ezvaç kelimesi tür anlamında olduğu zaman, çeşit anlamında olduğu zaman da işte bitkilerden nice nice çeşitler yarattı Allah. İşte kendi nefislerinden de çeşitler yarattı. Evet, insanoğlu da farklı farklı gerçekten. Her insanın kendine göre tadı var, kendine göre kokusu var, kendine göre kalitesi var. Efendim, beden anlamında birbirinden farklılar. Ruh cihetiyle birbirinden farklı halet-i ruhiyeler içinde olabiliyorlar. Çeşit anlamındaysa ezvaç kelimesi elbette burada da sayısız çeşitler var. Nicelerini yaratmıştır Allah. Bunların hepsini o yaratmıştır. Renkleri farklı, dilleri farklı, derileri farklı, kaderleri farklı, zamana göre, zemine göre farklılıklar var. Bu anlamda çeşitlilik ifade de etmiş olabilir bu ayet-i kerime. Bunda da herhangi bir problem yok böyle anlamda da. Ama daha çok çift dendiği zaman erkekli, dişili veya birbirinin zıttı, birbirinin benzeri şeyler kastedilmiş oluyor. Burada daha çok bitkilere ve insanlara dikkat çekiliyor ve bilemeyecekleri daha nice şeylerden çiftler yaratmıştır Allah buyurmak suretiyle de bu çift yaratılışın insanoğlunun kolayca bilemeyeceği belki nice varlıkların olduğuna da işaret etmiş oluyor. Evet, zaten Yüce Rabbimiz bunların böyle yaratılmasının yüce bir kudrete işaret olduğuna dikkat çekmek için Sübhane diye başlıyor bu ayete. Sübhanellezî halakal ezvâce kullahâ. Yücedir o, şanı çok yücedir o Allah'ın ki yerin bitirmekte olduklarından ve insanların kendi cinslerinden ve bilemeyecekleri şeylerden nice çiftleri onların hepsini o yaratmıştır. Bir başka yaratıcı yoktur. Ancak bütün bu çiftleri yaratan yalnız Allah'tır. Öyleyse onun her şeye kadir olduğunu, onun her türlü kemal diye ifade edebileceğimiz eksiklikten münezzeh olduğunu herkesin bilmesi gerekir diye bir ilandır aslında bu ayet-i kerime. Sübhane kelimesi aynı zamanda o yüceliğin ve kemalin, olgunluğun hudutları olmadığı için bir hayranlık da ifade eder bir yönüyle. Sübhanallah demek ya, onun kudretine, onun efendim yüceliğine sınır olmadığını ve ifadeye yani bir cümle içinde kullanarak o manayı ifade etmekten aciz olduğumuzu, dolayısıyla hayranlığımızı ifade eden bir cümledir bu. Sübhane ifadesiyle başlayan cümle. Üstad Necip Fazıl'ın şöyle bir şiiri var. Şeyh-i Ekber der ki, en büyük makam hayret. İki kere iki, dört eder demek bile cesaret. Yani hayret makamı aslında alemi tanımaktan, Allah'ın ayetlerini tanımaktan, sıfatlarının tecellilerine, fiillerinin tecellilerine muttali olmaktan kaynaklanan bir şuur halidir ki, işte Subhane Rabbiyel Azim dersin sonra, o tefekkür neticesinde ulaşılan bir neticedir. O iç dünyamızın adeta o hayranlıkla coşmasıdır. İşte oradan da adeta dilimize sirayet eden cümle, Sübhane ile başlayan cümlelerdir. Sübhanallah, Sübhanallahü ve bihamdih, Sübhanallahil azim ifadeleri tam da tefekkür neticesinde mümin kulun yüreğinden diline taşan cümlelerdir. Yüce Rabbimiz de özellikle bu bitkilerdeki çift yaratılışa, insanoğlunun böyle erkekli dişli çift yaratılışına ve daha bilemeyeceğimiz ve zamanla belki bir takım bilgilere erişsek bile yine bilemeyeceğimiz niceleri kalacak. Onlardaki çift yaratılışın kula Sübhanallah dedirtecek kadar yüce bir kudrete işaret eden ayetler olduğuna dikkat çekmiş oluyor. Rabbimiz anlayışımızı, idrakimizi, kavrayışımızı artırsın efendim. Ve ayetul lehumul leyl neslahu minhun nehara fe izahum muzlimun. Gecenin gelişi de onlar için bir ayettir, bir delildir, bir işarettir. Gece. Gündüzü ondan soyup çıkarırız da birden karanlığa gömülüverirler. Evet, gece de bir ayet diyor Cenab-ı Hak. Gündüz de bir ayet elbette. Fakat burada değişik bir ifade var. Neslahu, neslahu sanki bir hayvanın derisini yüzer gibi. Gündüzü diyor şöyle o geceden yüzeriz, sonra onlar hepsi karanlıkta kalıverirler, karanlığa gömülüverirler. Gerçekten de şöyle gecenin oluşumu, dünyanın yuvarlak oluşu, güneş ışığının böyle yavaş yavaş güneş battıkça çekilivermesi sanki bir derinin o ışıkla oluşan yeryüzündeki derinin soyulması gibi, bir hayvanın, kesilen bir hayvanın derisinin yüzülmesi gibi bir yüzülmeye benzetiyor Cenab-ı Hak. Biz diyor o gündüzü o gecenin geceden sıyırırız, böyle adeta o örtü gibi onu çeker alırız. Bu sefer diyor zifiri karanlıkta kalıverirler onlar. İşte bu gece de bir diyor ayettir. Gündüz ayet olduğu gibi gece de onlar için bir ayettir. Hem öyle ayet ki gece, o gecenin de kendine göre güzellikleri vardır. O gökyüzündeki yıldızlarla baktığınız zaman dehşet bir kubbedir. Ve o geceliğin insanın o sükunete, o onun ruhunu bile dinlendiren, adeta küçük ölüm diyebileceğimiz o gecenin sükunetinin içerisinde dalıp gittikten sonra adeta yepyeni bir dipdiri bir şekilde uyanmamız da o gecenin ne büyük bir insanın iç dünyasının huzuru itibariyle büyük bir ayet olduğuna işaret eder. Geceliğin uyuyamayan insanlardaki stres bir hastalıktır gerçekten. Uyuyamayan insanlar onun sıkıntısını çok çekerler. O gecede daha nice nice ayetler gizlidir. Manevi anlamda da gecede nice ayetler gizlidir. Hususiyle gece belli bir istirahatten sonra kalkıp teheccüd vaktinde, seher vaktinde Rableriyle buluşan insanlara da o gecenin, o zifiri karanlığının içerisinde adeta manevi güneşlerin insanın gönül ikliminde doğması da bambaşka ayetlerdir. Her halükarda yani gece Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Gündüzün onun üzerinden adeta çekilip gitmesi başka bir efendim ilahi azamete, kudrete işaret eder. Ve şemsü tecri li müstakarrillaha zâlike takdirul azizil alim. Güneş de kendine mahsus bir yörünge içinde akıp gider. Bu aziz yani kudreti daima üstün gelen alim, her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Yani güneş de diyor akar adeta. O şemsü tecri li müstakarrillaha. Onun kendine göre bir yörüngesi vardır. Tabii bu burası, bu ayetin bu bölümü çok farklı şekillerde anlaşılmış. Müfessirlerimiz tarafından farklı yorumlar var burada. Güneş, müstakar kelimesi karar kılacağı yere doğru akar gider demek. Güneşin bir karargahı mı vardır? Bazı alimler derler ki bu batmaktan kinayedir. Yani güneş böyle o gruba doğru akar gider demek. Bazı alimlerimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden de yola çıkarak bunun yeniden doğacağı doğduğu yere işaret olduğunu da söylerler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Zer radıyallahu anh ile konuşurken Ebu Zer bu güneş nereye gidiyor bilir misin? İşte arşın altında der. Rabbinden yeniden izin istiyor. Secdeye varıyor. İzin istiyor. Ve yeniden kendisine izin verilip yeniden doğuyor. İşte müstakar burasıdır diyen alimler de var. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o beyanları her şeyin Allah'ın izniyle olduğu, o güneşin kendi kendine bu efendim ışıtmayı, ısıtmayı ve bu yörüngesinde akıp gitmesini sağlayamayacağı, bunların Allah'ın izniyle olacağı anlamında bir işaret, hem işaret hem de sahabesine o ilahi kudretin bir eseri olan bir ayete, bir gök ayetine, bir güneş gibi bir ayete dikkat çekmiş olmaktadır Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Evet, müstakar kelimesi bazı alimlere göre bir mekan ifade eder. O kendi nihayette o karar kılacağı yere doğru akıp gider. O nerede olacaktır? Ne zaman olacaktır? Nereye kadar akacaktır? Bunu bilmeyiz. Güneş nereye doğru bir yolculuk yapıyor? Bugünkü astronomiyle ilgilenenler de güneşin böyle hem yine kendi etrafında döndüğü hem de o galaksi olarak döndüğünü de ifade ederler. Bir yere doğru da aktığını ifade ederler. O müstakar nokta, yani nihayette karar kılacağı nokta neresidir bilmeyiz. Fakat Rabbimiz diyor ki o müstakar, yani karar kılacağı noktaya doğru akıp gitmektedir. Bazı alimler müstakar kelimesini ismi zaman anlamında olduğunu ifade ederek şöyle derler. Nihayette, yani şöyle diyelim, son anına kadar akar gider demek. Çünkü onun da bir kıyameti gelecek. Güneşin de bir kıyameti olacak. Nasıl bir insanın bir ölümü var efendim, varlığın da bir ölümü olacak. Hiçbir şey ebedi değil şu alemde. Ve şemsü tercihi li müstakarrillaha. Güneş nihayete ereceği zamana doğru akıp gider. Yani onun da sonunun geleceği bir an vardır ama o ana göre kadar akar gider manası verirler. Bir başka anlayışa göre de o güneş kendisi için karar kılan yörüngede akar gider demek. Evet. Ve şemsü tercihli müstakarrıyla. Yani ona bir harita çizilmiştir. Bir yörünge çizilmiştir. O yörüngede sürekli akar gider. Yüzer gider adeta. Bu diyor Cenab-ı Hakk'ın o aziz olan, her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ölçümüdür adeta. Ona böyle bir menzil takdir etmesidir. ona böylesi bir yol çizmesidir. Doğrusu güneş hakikaten diğer gök cisimleri gibi çok farklı bir ayettir. Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini gösteren. Tefsirlerimizde efendim konuyla ilgili çok bilgiler de var. Bir takım ansiklopedi maddelerinde güneşle ilgili baktığınız zaman o tür bilgilere de rastlarsınız. Biz burada Hakk'ın Daveti adlı Ömer Çelik hocamızın tefsirinde aldığı notları sizlerle paylaşmak isterim doğrusu. İlahi ayetlere işaret etmesi bakımından son derece önemli ya da bu ayetin yüceliğine işaret etmesi bakımından güneşle dünya arasındaki uzaklık yaklaşık 150 milyon kilometredir. Kainatın yaşı yaklaşık 15 milyar yıl. Güneşin yaşı da 5 milyar yıl tahmin edilmektedir. Tahmin tabii bunlar, kesin bilgi değil. Güneş içinde sıkışan ve yoğunlaşan maddelerin birleşip bütünleşmesiyle çok büyük bir alev topu haline almıştır. Orta büyüklükte bir yıldız olan güneş, hacim itibariyle o kadar büyüktür ki, içine dünya gibi yaklaşık 1 milyon 300 bin gezegen sığabilir. Yüzey sıcaklığı 6 bin santigrat derece, iç sıcaklığı ise 20 milyon santigrat derecedir. Nasıl bir sıcaklık ya Rabbi? Kendi yörüngesinde saatte 720 bin kilometrelik muazzam bir hızla hareket ediyor. Bu yaklaşık bir hesapla Güneş'in günde 17 milyon 281 kilometrelik 280 bin kilometrelik yol kat ettiğini gösterir. Bir günde Güneş böyle bir yol kat ediyor. 17 milyon 280 bin kilometrelik yol. Güneş'te her saniye 564 milyon ton hidrojen, 560 milyon ton helyuma dönüşür. Aradaki 4 milyon tonluk fark gaz fark olan o gaz maddesi de enerji ışın halinde uzaya yayılır. Yok olan kütleye göre hesap yaparsak Güneş saniyede 4 milyon ton, dakikada ise 240 milyon ton madde kaybetmiş olacaktır. Eğer Güneş 3 milyar yıldan beri bu hızla enerji üretiyorsa, bu süre içinde kaybetmiş olduğu kütle 400 bin milyon kere milyon ton olacaktır ki, bu değer yine de Güneş'in şimdiki toplam kütlesinin 5000'de biri kadar ancak tutacaktır. Bahsettiğimiz bu muazzam Güneş, Samanyolu galaksisinde bulunan tahminen 200 milyar yıldızdan sadece biridir. Aynı şekilde Samanyolu galaksisi de modern teleskoplarla görülebilen birkaç yüz milyar galaksiden yalnızca birisidir. Ve bu Samanyolu galaksisinin bir ucundan diğerine gitmek için 100 bin ışık yılı gereklidir. Işık ise bir saniyede 300 bin kilometre gider. İşte Dünya bu galaksinin spiral kollarından birinde yer almaktadır. Dünyadan hareket edip galaksimizin merkezine varabilmek için 300 bin trilyon kilometre gitmemiz gerekir. Yani bu sayılar hakikaten tabii bugünkü belki bir takım hesaplamalarla ortaya konuyor ama ne kadar %100 gerçeği ifade ediyor bilemiyoruz. %100 gerçeği ifade etmesin diyelim. Fakat bunun bu şekilde en azından yanılma payı olsa bile böyle bir tahminle de olsa en azından belli delillere dayalı, belli ölçmelere dayalı insanın gerçekten aklının, idrakinin alabileceği bir şey değil. İşte bunun karşısında insan ancak Subhanallah diyebilir. Cenab-ı Hak da zaten bu ayetlerle kullarının yüce kudretine imanlarını artırmak, hayranlıklarını artırmak ve bu hayranlık duyguları içerisinde Allah'a karşı kul olmalarını sağlamak maksadıyla efendim bu ayetleri rahmetiyle bize gösteriyor, hatırlatıyor. Vel kamera kaddernahu menazile hatta ade kel urcunil kadim. Aya da kendi yörüngesinde bir takım menziller takdir ettik. Nihayet bir menzilinde de eğrilmiş eski hurma dalı gibi olmuştur. Gerçekten ayın konumlarını az çok herkes gökyüzüne bakan herkes bilir. Bazen böyle bir ince bir hilal şeklindedir. Yavaş yavaş kalınlaşır. Sonra dolunay haline gelir. Buna Bedir hali denir. Sonra tekrar bu sefer tersinden incelmeye başlar. Yine hilal haline dönüşür. İşte Cenab-ı Hak onun o dolunay halinden o incelmiş hafif eğri halini bir benzetme yaparak eski hurma dalı gibi olmuştur buyurur. Kel urcunil kadim. Urcun kelimesi hurma salkımı kesildikten sonra bu salkımın ağaçta kalan sapını ifade eder. Bu odunumsu sap yıllandığında incelir, eğrilir ve sararır. Demek ki böyle ince bir sarı bir şey oluyor. Ayette ayın durumu bu üç açıdan ona benzetilmiştir. Eski anlamına gelen kadim sıfatı bu tür nesneler için üzerinden en az bir yıl geçme durumlarında kullanılır. Yani şöyle diyelim, kurumuş hurma sapı gibi hafif eğrilmiş işte gökyüzünde gördüğümüz o hilali Cenab-ı Hak ona benzetiyor. Evet, aya da diyor böyle menziller takdir ettik. O da biliyorsunuz hem kendi etrafında dönüyor hem de dünyamızın etrafında dönüyor. Dünyamızla beraber güneşin etrafında dönüyorlar. Yani bütün alem bir mevlevi misali adeta döne döne hakkı zikrediyor. Döne döne kendi yörüngesinde hareket ediyor. Döne döne bilmediğimiz bir noktaya doğru akıp gidiyor. Leşşemsü yenbeği leha en tudrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fî feleki yesbehûn. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Evet, yani şöyle diyelim, güneş ve ay çarpışmazlar adeta. Her birinin özel bir yörüngesi var. Her biri de gökte görünüyor, bize gökte görünüyor ama aralarında işte dehşet bir uzaklık söz konusu. Biri diğerini engellemiyor. Yani biri diğerini ortadan kaldırmıyor. Biri diğerini içine almıyor. Leşşemsü yenbeği lehe en tudrikel kamer ve lelleylü sabikun nehar. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Yani bunlar belli bir sırayla gece gelince gündüz gidiyor, gündüz gelince gece gidiyor. Böyle bir sarmal var. Böyle bir her birinin kendine has bir gidişi var. Güneş ona göre, ay ona göre. Bunları niye buyuruyor Yüce Rabbimiz? Niye haber veriyor? Bütün bunları böyle evirip çeviren, bütün bunları birbirine karıştırmadan, birbiriyle çarpıştırmadan, efendim birini diğerini giderecek tarzda bir efendim konuma düşürmeden yüzdürüp giden Allah'tır. Küllün fi felekin yesbehun. Sanki denizde yüzermiş gibi gökyüzünde o koskoca kütleler yüzüyor. Yüzüyorlar da düşmüyorlar, çıkmıyorlar. Nasıl bir yörüngedir? Nasıl bir yani bir tren yolu mu var her birine efendim bir şekilde tayin edilmiş? Boşluk görüyorsunuz. Ama nasıl bir boşluk, nasıl bir çekim kuvveti var, nasıl itme kuvvetleri var, nasıl yollar yapılmış bunları bilmiyorsunuz. Ve milim şaşmadan her biri milyonlarca belki milyarlarca yıldır böyle akıp gidiyorlar. Ve insanoğlu da işte bu ayetler bu kadar açıkken, bu kadar Rabbin azameti, yüceliği ortadayken küstahlık yapıyor. Allah'ı tanımıyor, ona ortaklar koşuyor, görmezden geliyor, sanki tabii iyiymiş gibi geliyor bunlar. İşte bunun adına gaflet diyoruz. Bunun adına gaflet diyoruz. Cenab-ı Hak hepimizi gafletten uyandırsın. Yerdeki ve gökteki ayetlerini en güzel şekilde okuyabilmeyi, anlayabilmeyi ve Rabbimiz onlarla neyi murad ettiyse, bizlerin neyi anlamamızı murad ettiyse onları da en güzel şekilde kavramayı, anlamayı nasip eylesin ve onun gereği olan şükreden bir kul olmayı da cümlemize lütfeylesin efendim. Bugün 40. ayetle dersimizi bitirmiş oluyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde 41. ayetten devam edeceğiz efendim. Allah'a emanet olunuz.